Ayrım 16. Ağaç şarkı söyleyince Stratie Sauvieras, sayfa 180. 26. Düşman dönüyor. Tarlaların çoğu ekilmişti. Günler uzadıkça ve sebze mevsimi yaklaştıkça birçok aile geceleri çalışabilmek için kırlara taşınmaya hazırlandılar. Gerillaları kasaba üstüne kasaba kurtarıyor, kuzeye doğru gidiyorlardı ama düşmanın büyük birlikleri hala cephenin gerisindeydi ve müttefikler bizim cesaretimizi övüyor fakat hiçbir yardım göndermiyordu. Bir öğleden sonra düşmanın asker dolu bir tank ve kamyon konvoyu kuzeye giderken bizim kasabamızdan geçti ama dağ savaşçılarının karayolunda bir köprüyü uçurduğu haberi geldi. Düşman kumandanı konvoyun olduğu yerde kalması için emir verdi. Sonra okul binasının ve karakolun yeniden işgal edilmesi ve kendi adamlarının yerleşmesi için 20 ailenin evlerini boşaltması emredildi. Aris ve öbür savaşçılar dağa kaçtılar ve yüzbaşı Andromache'ye yeniden katıldılar. İki gün sonra Aris gizlice geri geldi ve dağ savaşçılarının konvoya kasabamızdayken saldırmayacakları haberini getirdi. Düşman kumandan köprünün onarımı için bir takım gönderdi. Bu herkes için rahatsızlık ve sabırsızlık dönemiydi, özellikle de düşman için. Askerler bizim işlerimizle ilgilenmiyorlardı. Çoğu zaman ev işleriyle. Üniformalarının yıkanması ve onarımı, postallarının cilalanması, kamyon motorlarının teftişi ve onarımı, lastiklerin değiştirilmesiyle meşgul oluyorlardı. Yiyeceklerinin çoğunu kamyonlarda muhafaza ediyorlardı. Ekmeklerini kasabanın fırınında pişiriyorlar, kuru sebze yemekleri hazırlıyorlardı. Beraberlerinde birkaç düzine dana getirmişlerdi. Onları okul bahçesinde tutuyorlardı. Taze et gereksinimleri için her gün birkaç tanesini kesiyorlardı. Danaları kendilerinin de salata yerine yedikleri kuru sebzelerle besliyorlardı. Sonunda köprünün tamamlandığı haberi geldi ve dağ savaşçıları başka bir yerde savaşıyorlardı. Konvoy toz bulutları kaldırarak kuzeye doğru tangır tungur yola çıktı. Sonra beş askerin kaybolduğunu söyledikleri subaylarını aradıklarını gördük. Lalo, lalo diye bağırarak koşuştular. Biz de kaybolan subayın adını çağırıyorlar sandık. Ama subayı bulamadılar ve günün sonunda son kamyona binerek önden gidenlere yetişmek üzere kuzeye doğru gittiler. Konvoy fazla uzay gidemedi. Yüzbaşı Andromache köprüyü bir kez daha havaya uçurdu. Düşman gücünü ikiye böldü ve nehrin iki yakasında da onlara saldırdı. Eski borçların tahsildarı. Gerillaları yiyeceklerin çoğunu ve yakaladıkları danaları dağıtmak için kasabaya geri döndüler. Arkalarında 6 kişilik bir koruma timi ve bir okul öğretmeni bırakarak bir kez daha dağa döndüler. Ne olduğunu anlamadan Filipos, Filisfos ve ben kendimizi birkaç yıl önce son kez öğrendiklerimizi anımsamaya çalışarak bir sınıfta bulduk. Müttefikler sonunda geldiklerinde dağ savaşçıları düşmanı yenmiş ve sınırlara kadar kovalamıştı. Müttefikler halkımızın cesaretinden övgüyle söz ettiler, savaşçılarımızı madalyalar ve beratlarla süslemek için temsilciler gönderdiler. Temsilciler ekonomik yardımı görüşmeye ve bizim ileriki hükümetimiz hakkında akıl vermeye de yetkiliydiler. Temmuz geldiğinde savaşçılarımız çoğu harman için silahlarını bırakmışlar ya da balık tutmaya, kumaş dokumaya, ayakkabı yapmaya ve başka zanaatla uğraşmaya başlamışlardı. Sonra ilk buğday, sebze ve meyve ürünleri göründü ama çevrede hala para olmadığı için bütün alışverişler mal değişimi ile yapılıyordu. İnsanlar buna pek aldırmıyorlardı. Müttefikler karşı çıktı. "Paranız olmalı," dediler. "Para olmadan hiçbir şey doğru yapılamaz." Ve "Size mali yardım gerekli, en azından eski borçlarınızı ödeyebilmeniz için. Ama sorumlu bir hükümetiniz olmadan kim size mali yardım verir? Her şeyin bir önceliği vardı. İlk olarak sorumlu bir hükümetimiz olmalıydı." Dağ liderleri geleceği konuşmak için toplandıklarında, Yüzbaşı Andromache, "Ülkemizin insanlarına bir karar almadan önce düşünecek zaman bırakmalıyız," dedi. "Eski borçlara gelince, bırakın müttefikler tahsildar göndersinler," dedi. Gönderdiler. Müttefikler eski borçlar için bir tahsildar gönderdiler. Tahsildar bir amiraldi. Amiral, peşinde ülkenin bütün limanlarını dolduracak kadar savaş gemisi olduğu halde bir savaş gemisiyle geldi. Onu elinde bir belge ile gülümserken gösteren bir gazete resminde, "Görüyor musunuz?" der gibiydi. Borçlandığımız paraları gösteren görünüşü harika bir belgenin resmi tek başına yer almıştı gazetede. Uzun uzun yazılmış milyonlar ve trilyonlar vardı üzerinde. Öbür bütün resimler savaş gemilerini gösteriyordu. Liderlerimiz yeniden toplandı ve müttefiklerle konuşmaya karar verdi. Onlarla müttefikler arasında tartışmalar oldu. Görüşmeler kesildi, sonra yeniden başladı. Gazeteler müttefiklerin söyledikleriyle doluydu ama nedense bizim liderlerimiz fazla bir şey söylemiyorlardı ve gazeteler onların ağzından çıkanları yazdığında sadece soru sordukları görülüyordu. Ben gölge tiyatroma döndüm. Eski borçların tahsildarının resmini aldım, kartona kopya ettim ve yeni bir kukla yaptım. Karpuz olayı. Karpuz mevsiminin doruğunda müttefikler harman şenliklerinde çalsın diye kasabamıza bir askeri bando gönderdi. Çalgıcılara geceyi geçirmeleri için eski okul binası ayrıldı ama ertesi gün gideceklerine kaldılar ve askeri manevralar yaptılar. Endişelenmeye başladık. Onlara konukseverliğin bir sınırı olduğunu söyledik ama bize güldüler. Bize, karpuzları nasıl yediğinizi görünce size güvenimiz kalmadı, onun için biraz daha kalıp sizi kollamaya karar verdik, dediler. Müttefiklerin bizim karpuz yememizden ve çekirdeklerine tükürmemizden dehşete düştüklerini zaten biliyorduk. Onun için söylediklerinde gizli bir anlam olabileceğini düşündük. Onların varlıklarını protesto etmek için karpuz yemeği kullandık. Elimizde büyük karpuz dilimleriyle eski okulun çevresinde toplanıyor, saldırgan bir biçimde yiyor ve çekirdeklerini okulun bahçesine, askerlere doğru tükürüyorduk. Bundan nefret ediyorlardı. Ertesi gün yine gidiyorduk. Bize yumruklarını sallıyorlardı ama biz bir yere gitmiyorduk. Dilim üstüne dilim yiyor ve çekirdeklerini onlara doğru tükürüyorduk. Üçüncü gün kamyona bindiklerini gördük. Artık gidiyorlar sandık. Öyle değilmiş. Kasabayı bir boydan bir boya kat ettiler ve tarlalara gidip silah zoruyla bütün karpuz ürünümüze el koydular. Sonra da karpuzları kasaba meydanında üç piramit biçiminde yığdılar. Ne demekti bu? Gözledik. Onların başsubayı maestro, karpuz yığınlarının başında gece gündüz nöbet tutmak için iki asker görevlendirdi. Hiç kimse izinsiz olarak oradan karpuz alamayacaktı. Kendi karpuzlarımızı. Daha neler. Aris'i konuyu yüzbaşı Andromache ile konuşması için dağa gönderdik. O da bize sakin olmamız için haber gönderdi. Müttefikler pis bir şey planlıyor dedi. Belki de işlerimize karışmak için fırsat kolluyorlardır. Onlara bu fırsatı vermeyin. Sonra başsubay maestro meydana gelip küçük bir masaya oturdu. Bizleri yaklaşıp seyretmeye çağırdı. Bize bir çatalla bıçak gösterdi. Çatal sol elde, bıçak sağ elde. Bir karpuz dilimi kesti. Dilimi çatalıyla tabağa mıhladı. Küçük bir parça kesti, onu da tabağa mıhladı ve bıçağın ucuyla çekirdeklerini ayıkladı. Sonra parçayı kabuğundan ayırdı, yedi ve bize de aynını yapmamızı söyledi. Eğer aynını yaparsak ve uygar bir biçimde yersek, istediğimiz kadar karpuz yiyebilirdik. Onun çatalla bıçağı tutuşunu ve yiyişini taklit ederek, sonra da abartarak onu alaya aldık. Sonra yeniden endişelenmeye başladık. Güneş sıcaktı ve susamıştık. Yöneticinin, biz o denli susamış ve canımız o denli isterken, karpuz parçalarını peş peşe ağzına atıp dişlerinin arasında ezdiğini görmek işkenceydi. Sonra da tüm ürünün geleceğinden korkmaya başladık. Maestro gece olunca gitti ama nöbetçiler kaldı. Biz de bir karpuz nöbeti düzenledik. Geceyi ve ertesi sabahı maestronun ve karpuzların çevresinde geçirerek protestomuzu belirttik. Barbarotas. Gece nöbetimiz sırasında vakit geçirmek için karpuz öyküleri anlattık. Bazıları gerçek yaşam öyküleriydi, başkaları ise duruma uygun olarak moralimizi yükseltmek için anında uydurulan öykülerdi. Müttefikler morallerini manevralarına katılmak üzere gelen bir zırhlı araçla düzelttiler. Zırhlı araç dengeyi onların lehinde bozmuştu ve biz son çare olarak Barbarotas'a başvurmaya karar verdik. Elbette, dedi Barbarotas. Barbarotas kasabada en kem gözlü adam olmakla ün yapmıştı. Kimin, özellikle çocukların güzelliğinden, sağlığından söz etse hepsi hastalanırdı. Gençliğinde bir rakibinin seks gücünü yitirtmiş, güzel ve zengin bir kadının kollarında bayılmasına neden olmuştu. Felaket getirmekte birebirdi. Kuraklıklara, sellere, tencerede kaynamakta olan yemeklerin ekşimesine neden olmuştu. Elbette dedi, memnuniyetle yardımcı olurum. Ama Barbarotas istemeden de felaketlere neden olabiliyordu. Birçok insan onunla konuşmaktan kaçınırdı, belki gözü değer diye. Sonuç olarak yalnız ve neşesiz bir insandı. İstemeden nazarı değmesin diye her zaman siyah gözlükler takardı. Elbette dedi, toplumumuz için ne olsa yaparım. Barbarotas meydana varınca güneş gözlüklerini çıkardı ve kalabalık ona öyle bir hızla yol açtı ki maestro korktu ve silahına sarıldı. Barbarotas bir sandalyeye oturdu ve maestroya gülümsedi. ''Bakıyorum yakışıklı ve sağlıklı bir adamsın, seni beğendim.'' dedi. Biz titredik, maestro gülümseyerek karpuzuna döndü. Barbarotas gözlerini ona dikerek, doğru dedi, durumun fevkalade oğlum. Ya şu güzel mavi gözler ve sarı saçlar, önündeki karpuz yerine buğday olsaydı, sizi birbirinizden ayırt edemezdim. Eminim annene çekmişsindir, değil mi? Barbarotas gözlerini adamdan ayırmıyordu. Yönetmen bir şey anlamadı ama ihtiyar adamı eğlenceli buldu, gülümsedi. O da bana baktı, bir parça karpuz daha yedi, gülümsedi, iki nöbetçiye bakmak için arkasını döndü, kalabalığa baktı, Barbarotas'a soru sorar gibi baktı, kızardı, bir parça daha karpuz yedi, gülümsedi, ağzını avcuyla kapadı, öteki tarafa döndü ve kusmaya başladı. Son gülen, biz Barbarotas'ın gösterisini alkışladık ama o elini kaldırdı ve bizler sustuk. İlk karpuz yığını üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyordu. Maestro öyle şiddetle öğürüyordu ki iki nöbetçi yere düşmesin diye onu kollarından tuttular. Krak dedi Barbarotas, hiçbir şey olmadı. Krak dedi bir kez daha, hiçbir şey. Çatla diye bağırdı ve ilk piramidin altındaki kocaman bir karpuz, içine basınçlı hava doldurulmuş gibi havaya uçtu, derli toplu yığın çöktü. Nöbetçiler hasta subaylarını yuvarlanan karpuzlardan kurtararak yana sürüklediler. Bizler Barbarotas'ı deliler gibi alkışladık. Yine elini kaldırdı. Bir çatlama daha ve ikinci piramitte yıkıldı. Nöbetçiler paniğe kapıldılar ve subaylarını bıraktılar ve yere düştü. Karpuzları koruyamayınca tüfekleriyle havaya ateş etmeye başladılar. Çatla diye haykırdı Barbarotas ve üçüncü karpuz yığını da dağıldı. Ana hala, sağlam karpuzlarımızı toplayalım diye bağırdı. Hemen işe başladık, sağlam karpuzların peşinden koştuk ve yakaladıklarımızda küçük yığınlar yaptık. Barbarotas güneş gözlüklerini taktı memnunlukla gülümseyerek. Yaşamında ilk kez bütün kasabayı memnun eden bir şey yapmıştı. Ama keyfimiz uzun sürmedi. Daha gözlüklerini gözüne yerleştirmemiştik ki bağırdığını duyduk. Tank geliyor! Önce palet sesini duyduk, sonra tankın tam hızla üzerimize doğru geldiğini gördük. Bizi makineli tüfek ateşine tutacaklarını sandık. Tank karpuzları çiğnedi, posaya çevirdi. Daireler çizerek, ileri geri giderek ne kadar karpuz varsa hepsini ezdi. Meydan yeşil renkli üniforma giymiş, etleri her yana saçılmış, kana bulanmış asker ölülerinin yattığı bir muharebe alanına dönmüştü. Açmaz, çözümsüzlük. Müttefiklerle dağ savaşçıları arasında görüşmelerin kesildiği her sefer gazeteler müttefiklerin açmaz sözcüğünü kullandığını yazıyordu. Çoğumuz bu sözcüğü daha önce hiç duymamıştık ama herkes hemen kullanmaya başladı. Çoğu insan anlamını bilmeden yenilik olsun diye kullandığı için müttefikler ülkenin her yanına konuşmacılar göndererek sözcüğün sadece anlamını ve tarihini değil, hangi konuyla ilgili olarak kullanıldığını ve görüşmelerin kesilmesinin ardındaki gerçek nedeni halka açıkladılar. Konuşmacılar dağ savaşçılarının arasında başta yüzbaşı Andromache ve birkaç lider daha olmak üzere radikal ya da uygulanması olanaksız fikirlere sahip bir azınlık bulunduğunu da eklediler. Biz onların vatanseverliğinden ve niyetlerinden kuşku duymuyoruz diye konuştular. Ama işin doğrusu şu ki, yüzbaşı Andromache ve yoldaşları basit, eğitimsiz, deneyimsiz, bizim durumumuzu ve zamanımızın geçerli işaretlerini göremeyecek kadar inatçı kişiler. Konuşmacıları herkes dinlediği halde, gazeteler her kelimesini yayınladı ve ertesi gün yüzbaşı Andromache'nin öldürüldüğü haberini verdiler. Biz sadece size katkıda bulunmak istiyoruz. Müttefikler yüzbaşı Andromache'ye saygı gösterdiler. Cenazesine bir temsilci gönderdiler. Temsilci kısa konuşmasında, sözünü sakınmayan liderimizin kariyerinin zamansız olarak sona ermesinden, duydukları derin üzüntüden söz etti. Hem onlar, hem de dünyadaki bütün iyi insanlar bu düşüncesiz şiddet eyleminden nefret duymuşlardı. Temsilci, müttefikler adına uzman araştırma yardımı sağlayıp katili yakalamayı, eğer bir komplo varsa o komployu ortaya çıkarmayı önerdi. Yüzbaşı Andromache'nin ölümünden 3 gün sonra görüşmeler yeniden başladı. Gazeteler bazı liderlerin biz de hatalar yaptık dediğini yazdı. Müttefikler kindar davranmadılar. Bütün söyledikleri bir an önce geçici bir hükümet kurmamızın gerekli olduğu, hükümetteki bazı bakanların görüşmelere bağlı olarak ve yeteneklere el verdiği takdirde dağ savaşçılarına verileceği oldu. Görüşmeler bir hafta daha kesildi. Bu süre içinde eski muhbirlerden biri silahını 3 kez ateşledi ve bizim bölgemizin sözcülüğünü yapan yüzbaşı Andromache'nin yakın arkadaşlarından birini yaraladı. Muhbir yakalandı ve sorguya çekildi. Öldürmesi için ona para verildiğini itiraf etti ama parayı kimin verdiğini bilmediğini söyledi. Müttefikler bir kez daha olayı kınadılar ve eğer ortada bir komplo varsa, komplonun içinde olanların yakalanıp mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında ödül verileceğini ilan ettiler. Görüşmelere yeni vaatler, öneriler ve yabancı resmi kişilerin ve deniz kuvvetleri birliklerinin dostça ziyaretleri şeklindeki tehditlerle yeniden başlandı. Müttefikler bizim temsilcilerimizden bazıları ordumuzu örgütlemeye ya da yeniden örgütlemeye henüz hazır olmadığımızı, hatta bir orduya sahip olmak istediğimizden bile emin olmadığımızı söyledikleri halde ordumuzun yeniden organizasyonunun gerekli olduğunu belirttiler ve askeri uzmanlarını gönderdiler. Ayrıca mahkemeleri örgütlemek, bir takım yardım kurumları oluşturmak üzere de uzmanlar gönderdiler. Buna dayanmak zordu. Temsilcilerimiz, biz düşmana boyun eğmedik, şimdi de sözde müttefiklere boyun eğmeyiz diyerek görüşmelerden bir kez daha çekildiler. Sorun şuydu ki, müttefikler birçok dağ savaşçısının tüfeklerini teslim edip çalışmaya başladıklarını biliyorlardı. Bizim bölgemizde sadece 100 kadar dağ savaşçısı kalmıştı. Gündüzleri tarlalara gelip çiftçilere harmanda yardım ediyorlar, geceleri ise dağda kamp kuruyorlar ve savaş sırasında olduğu gibi küçük ateşler yakıyorlardı. Temsilcilerimiz sadece kendi halkımızın ülkemizin geleceği konusunda karar verme hakkına sahip olduğunu söyleyerek görüşmelerden kesin olarak çekildiler. Müttefikler ise biz sadece size katkıda bulunmak istiyoruz dediler. Daha kaç kişi öldürüldü ama daha savaşçıları bir daha pazarlığa oturmadılar ve birkaç hafta sonra güneyden gelen bir kimliği belirsiz uçak filosu kasabamızın üzerinden uçtu, dağı bombaladı ve sabah güneş doğduğunda dağ savaşçılarının tümü ölmüştü, dağın yamacı kazılmış büyük bir taş ocağına benzemişti. Haber bültenleri. O yaz özgürlük düşlerimizin azaldığını gördük, savaşı kazanmıştık ama ülkemizi kaybetmiş gibiydik. Eğer yaşamımıza değer veriyorsak, yaşamımızı düzenlemeye hakkımız yoktu. Onun yerine güçlü olan başkalarının sözünü dinlemek zorundaydık. Çünkü yaşamımız onların kararlarına bağlıydı. Kasabamızı seviyorsak kasabamızın işlerine karışmamalıydık. Onun yerine dünya ülke başkentlerinde olan biteni izlemek zorundaydık. Çünkü kasabamızın kaderi o başkentlerdeki işlerin nasıl çözüldüğüne bağlıydı. Gazetelerin dilini konuşmaya başladık. Haberleri ve makaleleri her zaman anladığımızdan değil. Radyo gazetelerin dediklerini açıklıyor ama biz genellikle açıklamaları da anlamıyorduk. Dikkatimizi çalan uzak dünya karşı konulamayacak kadar büyük ve kavranamayacak kadar şaşırtıcıydı. Haberleri, gazeteleri ve radyo bültenlerini bekliyorduk. Oralarda işler belli bir biçimde gelişiyorsa işimiz yolundaydı. Başka türlü gelişiyorsa mahvolmuştuk. Yaşamlarımızı tamamen ihmal etmiyorduk. Filippos, Filisfos ve ben zamanımızın çoğunu birlikte geçirmeyi sürdürüyorduk ama yaptıklarımız, konuştuklarımız giderek tadını kaybediyordu. Düğün günü yaklaştıkça Filippos zamanın çoğunu ev işlerinde Lemonya'ya yardım ederek geçiriyordu. Lemonya perhis haftasından önceki son pazardan bu yana hamileydi ve babası olan rahip sonunda Aris'le nişanlanmasına razı olmuştu. Bense sık sık Hermione ile vakit geçiriyordum. Lekas'ın kurşunlarının boynundan ve omzundan çıkarılması için ikinci bir ameliyat geçirmişti. O ve Yason amcam Hermione iyileştikten sonra beraber yaşamayı planlıyorlardı. Filisfos ise aklını yurt dışında savaşta sakat kalan milyonlarca insana yardım için yürütülmekte olan araştırmalara takmıştı. Tılsımlı sözcük banka idi. Kaybolanların yerine konacak gerçek ve yapay insan parçaları bankaları. Filisfos'un durumunda sorun seçenekti. Ya bir kazada ölen birinin gözü ya da tercihan elektrikli bir göz kullanılabilecekti. Hem de her zaman takman gerekmeyecek diyordu. Hem de karanlıkta bile görebilecek. Cebinde bir şey arıyorsan gözünü cebine indirerek arayabileceksin. Ve eğer dişin ağrıyorsa gözünü ağzına sokup hangi dişinin çürük olduğunu görebileceksin. Gözünü evde bırakıp sen yokken neler olduğunu izleyebileceksin. Yabancı işgali. Ara sıra düşman kamplarında bulunan yayan esirlerinin ve rehinelerin serbest bırakıldığı ve evlerine dönmekte oldukları söylentileri çıkıyordu. Bir sabah Filisfos geldi, annemin onların arasında olduğunu söyledi. İnanmadım ve üzerinde bile düşünmedim ama birdenbire tarlalarda acayip görünüşlü bir sürü yabancı belirdi ve kasabamızın ülkenin başka taraflarından gelen aç kadın ve erkekler tarafından işgal edileceğinden korktuk. Gelenler sıska, solgun ve başından tırnağına toza bulanmış kimselerdi. Evlerimize gittik, kapılara kilit üstüne kilit vurduk, pencere perdelerinin ardından seyre koyulduk. Yabancılar kapılara vurmaya, kayıpların ve düşmanın yurt dışındaki kamplarında kalanların adlarını söylemeye başladılar. Kapılar bir bir açıldı, yabancılar kayıp ve sürgündeki esir kişiler oldukları numarası yaptılar. Onlara, onların sahtekar olduğunu belirleyecek sorular, güç sorular sorduk ve her nasılsa hepsi de doğru yanıtlar verdiler. Onları tanımadık. Onları tanımış gibi yapmayı reddettik. Bazılarının içeri girmesine izin verdik ama onların gerçekten kayıp kişiler olduğuna inanmadık. Annem olduğunda ısrar eden kadın evinde gibi ev kendisininmiş gibi işe koyuldu. Bacayı temizledi, mutfağı badanaladı, yerleri ve pencereleri sildi, hatta birer ikişer benim giysilerimi yıkadı. Önce benim gölge tiyatromdan, sonra Filipos ve Filisfos'tan yakındı. Onların benim dikkatimi yapmam gereken şeylerden nasıl çeldiği konusunda endişelendi. Kağıt kuklalarımı bir sepete doldurdum ve onlarla oturabilir miyim diye sormak için büyük babamlara gittim. Ama büyük babam beni geri gönderdi. Büyük bir ihtimalle o kadın senin annen ve ne diyorsa dinlemelisin. Çünkü iyiliğin için söylüyor. Geri dönünce kadın sepeti elimden aldı ve bütün kuklalarımı ateşe attı, yaktı. Barış ve yeniden yapılanma dönemi. Gerektiği gibi bir tören yapabilmek için dağ savaşçılarının cesetlerini dağdan indirdik ama mezarlıkta hepsini alacak yer yoktu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Onları tekrar dağa götürdük ve yanık çam ağaçlarının diplerine gömdük. O gün öğretmen, "Bugün ders yok," dedi. "Yarın da olmayacak. Siz gördüklerinizden öğreneceksiniz." Öğretmen evine gitti, tüfeğini gömdüğü yerden çıkardı ve kasabadan ayrılırken ikinci round dediği duyuldu. Ne demek istediğini pek anlamadık ama onu bir daha görmedik. Yardım örgütlerinden biri meydanda bir şube açtı. Muhbirlerin ailelerine yiyecek ve giysiler dağıttı. Başka kasabalarda sağ kalan ve yargılanmaları beklenen muhbirler, yerel karakollarına geri dönmeye ve "Biz burada müttefiklerin adına bulunuyoruz," demeye başladılar. Başkentteki müttefik komiteler bizim ordumuzu kurmadan önce askeri mahkemeler kurdular. Bu mahkemeler suç işlemekle suçlanan dağ savaşçılarını yargılayacaktı. Ülkede o denli geniş gösteriler yapıldı ki müttefikler sağ kalan muhbirlere sosyal düzeni korumaları için polis üniformaları dağıttılar. Sonra gazetelerin yazdığına göre halkı yatıştırmak için geçici bir hükümet kurdular. Hükümete bol keseden mali ve askeri yardım verildi. Geri kalan kurumlarımızın yeniden örgütlenmesi ve onların tarım, balıkçılık ve hafif sanayi bilgilerinden yararlanmamız için müttefiklerin görevlendirdiği uzmanlar her gün gelir oldu. Bunlar olana kadar dağ savaşçılarının çoğu toparlanmış ve tutuklanarak kamplara konmuş ıssız adalara sürülmüştü. Güvenlik polisi 12 yaşının üzerindeki bütün erkekleri ve kadınları fişlediler. Polis ayrıca yeni kimlikler ve iyi ahlak ve vatanperverlik belgesi çıkarmıştı. Belgesi olmadan hiç kimse iş bulamaz, okula gidemez, radyo sahibi olamaz, yerel ve genel seçimlerde oy veremezdi. Sonunda seçimler yapılınca belgeleri olan birçok kimse müttefikler muzlarını soyacak başka birilerini bulsun diyerek oy vermeyi reddettiler. Seçimlerden sonra geçici hükümet daimi hükümet oldu. Müttefikler bunu özgürlük ve demokrasi açısından büyük bir zafer olarak nitelediler. Çünkü ülkemizin güvenliği içeriden anarşist unsurlar dışarıdan emperyalist istila tarafından bir kez daha tehdit ediliyordu. Bunları anahalanın iyi hal ve vatanperverlik belgesi almaya müracaat etmedikleri için hala kaçak olan radyosundan işitmiştik. 16. ayrımın sonu sayfa 192.